Ayrım 47.
Elinde İsrail ordusunun klasik 4 soruya cevap veren ilk harekat emrini tutuyordu. Saldırının hedefi, hedefe ulaşmanın yolu, saldıracak kuvvetlerin durumu ve düşman kuvvetlerinin durumu. Hedef açıktı. Latrun ve Babel-Uet arasında kalan Kudüs yolunun 5 kilometrelik bir bölümünü ele geçirmek, Rehobot'la Kfar-Bilu kamp arasında bekleyen yiyecek yüklü büyük konvoyu hemen başkente doğru yola çıkarmak. Şamir ardından düşman kuvvetlerinin durumu ile ilgili haber alma servislerinin raporunu açıkladı. Bu rapor umut kıracak kadar inceydi. Düşman Latrun kesiminde sayıları kestirilemeyen bir takım tepeleri elde tutuyor. Elinde belki birkaç parça top da var. Babel-Uet kesimi de herhalde başı bozukların elinde. Rapor bu kadardı. İngiliz işgal kuvvetlerine karşı gizli görevlerinden alınlarının akıyla çıkan Yahudi haber alma servisleri, çağdaş bir savaşta askeri casusluğun gereklerine ayak uyduramamışlardı. Ardından Şamir saldırı planına geldi. Bunun incelemesine başlarken bir haberci Tel Aviv'den gelen mesajını sunmak için sözünü kesti. Bu Yadin'in saat 19.30'da yolladığı bir haberdi. Aralarında pek çok zırhlı araç ve topla bulunan 120 taşıtlık bir düşman kuvveti herhalde Ratlun'a gitmek üzere Ramallah'tan ayrıldı. Şu sıra haritadaki 154'e 141 kesişme noktasına geçiyor. Bir keşif uçağı Arap kuvvetlerini fark etmişti. Şamir haritayı inceledi. Bir saate kadar dedi Latrun'a varır. Demek ki bu yeni birlikler mevzilerine ulaşmadan saldırıya geçmek gerekiyordu. Baylar dedi saldırının başlangıcını 2 saat geriye almak zorundayız. Saat 22'de saldırıya geçeceğiz. Şamir konuşmasına devam etti. Hareket noktası Hulda Latrun yolu üzerinde Kudüs yoluyla birleştiği kavşağın 4 kilometre gerisindeydi. Oradan 2 tabur 2 hat üzerinden ilerleyecekti. Aleksandroni Tugay'ın izlediği yol dosdoğruydu. Birlik Latrun köyünü, polis karakolunu ve Anvas köyünü alacaktı. Amacı yeni Arap takviyelerinin gelişini engellemekti. Hedeflerine ulaştıktan sonra Kudüs'e gidecek konvoyun geçişini korumak için sağlam bir pusu kuracaktı. Şamir Zvi Hurevich komutasındaki mültecilerden oluşan tabura görev vermek üzereyken başka bir haberci Yadin'in yeni bir mesajını getirdi. Kudüs'ün durumu ciddi diyordu. Geçidi bu gece zorlamanız gerekiyor. Albay Abdülaziz komutasındaki Mısır birlikleri 3 günde 3. kere Kudüs kapılarında bulunan Ramat Raşel kibutsunu geri almıştı. Şimdi yıkık yemek salonunun bacasında Mısır bayrağı dalgalanıyordu. Daha da tehlikeli bir belirti Arap rejyonuna bağlı bazı birlikler Mısır kuvvetlerine yardımcı olmuşlardı. Şamir gaz lambalarını yaktırdı ve talimat vermeye devam etti. Mültecilerden oluşan tabur doğuya, Kudüs yolunun Babel-Uet geçidine girdiği yere kadar geniş bir hareket yapacaktı. Yolu geçecek ve geçidin üzerindeki tepelerle Dair Eyyub, Beyt Nuba ve Yalu köylerini ele geçirmek için tam karşıdaki yamaçlara tırmanacaktı. O da aldığı yerlerde mevzilenip Kudüs'e giden konvoyun geçişini koruyacaktı. Yüzbaşı Laskov'un zırhlı birliğin saldırısını destekleyecekti. Sınırlı bir destek diye düşündü Laskov. Savaş arabalarından sadece 3'ü ve paletli araçlarından 2'si savaşa katılmaya hazırdı. Şamir mültecilerden oluşan taburla Laskov'un zırhlı araçlarının konvoyun ardından Kudüs'e gireceklerini açıklayarak sözünü bağladı. Bu saldırı öngörüldüğü gibi geçerse baştaki taşıtların şoförleri sabahın ilk ışıklarında Kudüs damlarını seçeceklerdi. Sözlerini bitirirken bir askeri planın her zaman karşılaştığı aksiliklerin ilkini bildirmek üzere içeri bir çavuş girdi. Latrun arılarının soktuğu askerler 10 gün önce geri çekilirken o gece Tugay'ın geçeceği yola bir barikat kurmuşlardı. Otobüslerin geçebilmesi için barikatı yıkmak gerekiyordu. Elinde buldozer olmayınca Şalay karargahına haber verdi. Bu mucize sayılabilecek aksilik yerine 20.30'da Tugay komutanı Yadin'in 3. mesajını aldı. Ben Gurion'un son ricasına verdiği cevap konuyla en yakından ilgili kişiye aktarılıyordu. Daha sonra Şamir bu mesajı okurken birden vermesi istenen savaşın hedeflerinin Latrun tepelerini çok aştığını fark ediverdiğini söyleyecekti. Asıl hedefi Kudüs olduğuna göre halklarının yaşayabilmesi için bütün İsrail Yahudilerinin verdiği savaştı bu. Ne pahasına olursa olsun saldırın diyordu Ben Gurion. 41. Kıpkırmızı olmuş gözler. Sadece Ağustos böceklerinin madeni sesleri ve ara sıra bir köpek avlaması bozuyordu gecenin uyuşukluğunu. Batıda El Kubab'dan doğuda Yahuda dağlarının ilk yamaçlarına kadar Latrun'un buğdaylarıyla selvilerini en ufak bir esinti ürpertmiyordu. Ağır ve boğucu ama yanıltıcı sessizlikte bir geceydi. Manastırın trapistleri önemli bir bayram arifesinde okunan duaya başlamışlardı ki Şiloma Şamir'in askerleri Kudüs yolunu ele geçirmek üzere ileri atıldılar. 3 saat gecikmişlerdi bile. Üstelik de sayıları 400'dü. Ben Gurion Filistin'in en önemli kavşağını ele geçirmek için çok daha büyük bir güce güvenmişti. Ayrıca en iyi taburun komutanı saldırıdan 2 saat önce rahatsızlanmış, Şamir son anda yerine Hayim Laskov'u geçirmek zorunda kalmıştı. Şıkır şıkır bir ay ışığında Laskov ve bir tek subayını tanımadığı üç bölük ovanın içinde başlıca mevzileri almak üzere ileri atıldılar. Bu mevziler İngiliz polis karakolu ve manastırın üzerindeki tepeler dizisiydi. Sağda Zibi Hurevic ve mültecileri Babel Uet'ten Hartuf köyüne kadar Yahuda dağınlarının eteklerinden geçen dar yola doğru yöneldiler. Bu yola vardıklarında kuzeye dönecekler, Babel Uet geçidinin girişini geçecekler ve geçidin tepesindeki tepelerle köylere saldıracaklardı. Arap lejyonunun 4. piyade alayında görevli Teğmen Kasım el-Ayet tam da o gece bu yol üzerindeydi. Tek köprüyü uçurmaya yarayacak patlayıcıları getirmeyi unuttukları için emrindekilerin dalgınlığına sövüp sayıyordu. Eksikleri tamamlamak üzere üste giden iki lejyon askerini beklemek için yolda mola vermek zorunda kaldı. Yeni ülkelerine 72 saati bile bulmayan bir süre önce ayak basan Yahudiler bu aksiliği pahalı ödeyeceklerdi. Çoktan mevzilerine dönmesi gerekirken Arap teğmeni birden ovada yol alan bir takım şüpheli karaltılar fark etti. Karanlığı dikkatle gözden geçirince Babel Uye'de doğru ilerleyen uzun mülteci dizisini seçti. Hemen bölük karargahına haber verdi. Bu rastlantı İsraillileri en değerli kozlarından ani baskından yoksun bırakıyordu. 25 Mayıs Salı günü saat sabahın 4'üydü. Kudüs yolunu açması gereken ilk büyük savaş başlamıştı. Sarsılarak uyandırılan Arap teğmeni Mahmut Maite, Albay Macelli'nin önceki gün uzun uzun görüntüyü seyrettiği gözetleme yerine tırmandı. Gözlerine inanamadı. Tan yerinin kurşuni ışığında bir sürü düşman askeri Latru'nun buğday tarlalarında ilerliyordu. Tepenin her yanına yerleştirilen bütün toplardan, havanlardan, tüfeklerden ve makinelilerden kaçınılmaz bir biçimde yükselen güneşin ilk ışınları karşısında şaşıran Yahudi kuvvetleri üzerine öldürücü bir yaylım ateş başladı. Arapların atışları daha bir tek hedefe ulaşılmadan, hatta birine bile yaklaşılmadan Yahudi saflarını biçti. Laskov'un kesiminin merkezinde baştaki bölük Ratrun'dan Babel Uye'de giden yola kadar bile varmamıştı. Askerler ortalığın yatışmasını bekleyerek keşişlerin sebze bahçesindeki sırık fasulyeleriyle domateslerin altına sindiler. Sollarına gelen bir yerde bir başka bölük Latrun köyü kıyısında ve polis karakolunun altında sıkışmıştı. Savaş alanının öteki ucunda Babel Uet geçidi yakınında Teğmen Ayed'in bir sürü köylü tarafından desteklenen bedevileri Hurevic komutasındaki mültecilerin bomboş bulunan iki kanadına yüklendiler. Mülteciler birliği çekilmek zorunda kaldı. Şamir karargahından Arap bataryalarını susturmak için Yahudi topçusunun savaşa katılmasını isteyen dokunaklı çağrıları işitiyordu. Birkaç dakika sonra bir dizi büyük patlama Latrun Manastırı'nın şarap uzmanı Peder Martin Goddard'ı ruhun yeniden insan suretine yeryüzüne dönmesi konulu vaazını kesmeye zorladı. İki eski Fransız dağ topu Mike Scott'un 88'liği, ayarı bulunmayan 81'lik havanları ve birkaç hafif havan topu ellerinden geldiğince Arap toplarını susturmaya çalıştılar. Atışları gerçek etki yapmayan hızlı bir gösteri atışı oldu. Cephanesi biten Yahudi topçuları kısa süre sonra durmak zorunda kalarak piyade arkadaşlarını Arap lejyonunun makineleri ve toplarıyla baş başa bıraktılar. Vericilerin çoğu Arap topçusu tarafından yok edilmiş, bölükler sıkı sıkı yapıştıkları daracık toprak parçaları üzerine birbirlerinden kopmuşlardı. Kurşuni bir gökte soluk bir güneş o sabah Yahudi askerlerini yere serecek en amansız düşmanın gelişini bildirdi. Arabistan çölünün içlerinden gelen ve Filistin'i bir ateşten örtüyle kaplayan sıcak ve kavurucu Hamsin rüzgarıydı bu. Beraberinde Barkaş diye adlandırılan sürülerle küçük kara sinek getirdi. Askerlerin burun deliklerine, ağızlarına, gözlerine, derilerinin her noktasına dolan bu sinekler onları sokup dayanılmaz acılara mahkum ederlerdi. Askerlerini dürbünle gözleyen Shlomo Shamir, İsrail subayı olarak verdiği ilk savaşı daha gerçek anlamıyla başlamadan kaybettiğini anladı. Kuvvetleri güpegündüz cepheden girişilecek bir saldırıyla Latrun'u ele geçirebilecek yetenekli değildi. Çabuk ve düzenli bir geri çekilmeyle onları gereksiz kayıplardan ve acılardan kurtarmaktan başka yapacağı bir şey kalmamıştı. Emir gelmesini bile beklemeden askerlerini geri çekti. Arkadaşlarının geri çekildiğini gören her türlü radyo bağlantısından yoksun öteki birlikler de mevzilerini terk ettiler. Ağır ve korkunç bir geri çekilmeyle bütün ova canlandı. Felaketi önlemek için Laskov keşişlerin bostanına sinen bölüye, tam Latrun tepelerinin karşısındaki kayalık bir tümseye, 314 sayılı tepeye gitme emrini verdi. Ama Yahudi askerleri bostandan çıkar çıkmaz Arap topçusu onları yakaladı. Binlerce yıl önce kuyrukları yanan Samson'un 300 tilkisiyle ateşe verilen buğday tarlaları, Teğmen Mahmut Maaytih'in fosforlu mermileriyle alev aldı. Dört yana sıçrayan mermi parçalarıyla, kurşunlarla, boğucu sıcakla, yanan tarlaların yoğun dumanıyla çevrilen, susuzluğun ve acımasız barkaçların işkence ettiği askerler yere devrildiler ve yaralılarını çekerek süründüler. Ya da bir kayadan ötekine atlayarak yol aldılar. 314 sayılı tepeye kadar bir yol açmayı başaranlar bir kaya çölüyle karşılaştılar. ne kürek ne de kazma getirdiklerinden silahlarını yerleştirecekleri çukurları elleriyle kazmak zorunda kaldılar. Yine de Arapların çekilen arkadaşlarını yok etmelerine engel olmayı başardılar. 1,5 saat süren yaylım ateş sonunda makineleri bozuldu. Ezra Ayalon adlı asker komutanının hafif makinelisini kapıp bir ağacın ardına sindiğini ve askerleri çekilirken Arapların ilerlemesini durdurmaya çalıştığını gördü. Yarım saat süreyle Ayalon makinelinin tıkırtısını işitti, sonra ortalığa sessizlik çöktü. Arap subayları gözetleme yerinden savaşı izliyorlardı. Tanrım diye düşünüyordu yüzbaşı Ruslan. Yahudiler Latrun'u almayı bu kadar mı istiyorlardı ki kendilerini toplarının önüne fırlattılar? İsraillilerin ölüleriyle yaralılarını götürmekte bu kadar inat etmeleri onu özellikle etkilemişti. Bu türden her deney fazladan 2 kişinin ölümüne mal oluyordu diyordu Arap subayı o günü hatırladıkça. Geri çekilme hiçbir plana uyulmaksızın sürüp gidiyor gibiydi. Çobansız bir sürüdün dağ olarak kaçışı gibi. Arap albayı Macelli, havan toplarının ateşini tepeye yöneltti. Büyük sahra topları da arkadan inen patikayı hallaç pamuğu gibi atıyordu. Zvi Hurevich de mültecilerini tam bu patikadan Hulda'ya götürmeye çalışmaktaydı. Pek çok kişi için kendilerini Avrupa'nın ölüm kamplarıyla gettolarından çekip alan yol burada, Latrun Ovası cehenneminde son buluyordu. Polonya, Rusya ve Macaristan'ın genç çocukları amansız bir güneş, sineklerin korkunç ısırıkları, susuzluğun işkencesi, Arap toplarının öldürücü fırtınası arasında kutsal topraklarda kısa ve ölümcül bir savaştan başka şey tanımayacaklardı. Hançerlerini çeken Arap köylüleri onları kovalıyor, güneş altına dayanamayıp yere serilen yaralıların üzerine çullanıyorlardı. Topçu ateşinin dehşet verici havasında, mültecilerin çoğu gemiden indiklerinde, aceleyle öğrendikleri birkaç İbranice sözcüğü de unutmuşlardı. Bitik düşen komutanların bağırarak verdikleri emirleri anlayamıyor, İbranice bilmeyişlerinin kurbanı olup devriliyorlardı. Ben Gurion'a çarpışmayı öğreninceye kadar zaman tanıması için yalvaran Matti Meget, birkaçını Hulde'ye ulaştırmak için çalıştı. Ürkek hayvanlar gibi olduklarını hatırlıyordu. Mermilerin altında sürünmeyi bile bilmiyorlardı. Bazıları birkaç saat önce ellerine verilen tüfeklerin nasıl kullanılacağından habersizdi. Takım komutanları emniyet tetiğini nasıl çekeceklerini göstermek için birinden ötekine koşuyordu. Ateş etmeyi bilenler de nişan almaktan habersizdiler. Hurevich Yidiş dilinde inleyen birini hatırlıyor. Onu görüyordum, görüyordum ama bir türlü vuramıyordu. Meget Kalanit de kendisiyle birlikte yolculuk eden 17 yaşındaki genç bir çocuğu tanıdı. Aldığı ölümcül yarayla bir hendeğe uzanmış mırıldanıyordu. Sizi nasıl hayal kırıklığına uğrattık kim bilir. En önceki Laskov'un bölüğüyle Hurevich'in taburundan arta kalanlar kısa süre sonra 314 sayılı tepenin yamaçlarında üst üste yığılmış olarak buluştular. Saat 11'de bütün cephaneleri tükenince güneye doğru küçük Arap köyü Beit Jiza çekilme kararı aldılar. Orasının İsrail kuvvetlerince ele geçirildiği söyleniyordu. Hayatın kendisi kadar değerli bir nimet, su bulacaklardı köyde. Sağ kalanlar her yandan yürümeye koyuldular. Onları korumak için Laskov zırhlı araçlarını ovada delice sürüp Arap topçusunun ateşini üzerine çekme yolunu seçti. Hamsi'nin yere serdiği susuzluktan ölecek hale gelen Yahudi askerler kupkuru toprağın üzerine birbiri ardına seriliyorlardı. Laskov bile susuzluk ve bitkinliğin yarattığı baş dönmesinin her yanını kapladığını hissediyordu. Gördüğü bir şey onu canlandırdı. Bir bölük komutanı elde tabanca bir mülteci topluluğunu zorla kurtuluşa doğru sürüklüyordu. Bir takım adamlar koşuyor, düşüyor, kalkıyor, ölüler de ölüm halindekilerin gövdelerine çarpıp tökezliyor, birkaç kurşun atmak için geri dönüyor, yere devriliyorlardı. Öldürücü bir bezginlik havası yayılmaya başladı. Yaralılar sağ kalanlardan kendilerini öldürmelerini istediler. Hayim İnav adlı asker ölü sandığı bir gövdeye takıldı, sarstı. Sanki bu hareket onu canlandırmış gibi ölü ayağa fırladı ve ovada koşmaya başladı. Bazıları ayağa kalkmayı reddettiler. Çavuş Asher Levi gözleri dehşetle dolu iki askerin yan yana yattıklarını gördü. Bizi rahat bırak diye homurdandı işlerinden biri. Burada kalmak istiyoruz. Hiçbir şey onları kımıldamaya razı edemedi. Ne yaklaşan Arap köylülerin bıçaklarının ürkütücü hayali, ne yağmur gibi yağan top mermileri, ne de ailelerinin hatırlatılması. Levi sonunda ayağa kalkmaları için onları tekme ve dipçikle iyice okşamak zorunda kaldı. Bazıları da ayağa kalkacak halde değillerdi. Güçsüz bir sesin kendisini çağırdığını işiten Hurevich, yine Kalanit'le gelen genç bir mülteciyi hendekte buldu. Göğsü bir mermi parçasıyla açılmıştı. ''Burada olan annemi göremedim.'' diye mırıldandı yaralı Rusça. ''Sen git onu gör ve burada öldüğümü söyle.'' Vaat edilen Bevciz cennetinde sendeleyen acınacak haldeki insan sürüsünü karşılamak için ne su vardı, ne taşıt, ne de Hagana. Başka Arap tüfekleri onları bekliyordu. Başı bozuklar küçük köye yerleşmişti. Onları yaylım ateşi bu kabuslu geri çekilişe katılan birçok askeri daha devirdi. Saat öğleden sonranın ikisini bulmuştu ki sağ kalanların öncüleri 12 saat önce ayrıldıkları yolla otobüslere varabildiler. Bütün gün Laskov ve araçları kömür rengini alan ovada sağ kalan birkaç kişiyi daha bulabilme umudu içinde Arap mermileriyle saklambaç oynadılar. Yüzbaşı Mahmut Russan, Latrun'daki karargahında Teğmen Ayet komutasındaki devriyenin Yahudi ölülerinden topladığı sürüyle kimlik kartını gösteriyordu. Russan şaşkınlıkla şöyle diyordu: "Bu kimlikler süt ve bal ülkesi uğruna savaşmak üzere dünyanın dört köşesinden gelen Yahudilere aitti." Bu korkunç savaştan sağ kalanlarla ölülerin bakışlarının anısı hayatının sonuna kadar Haim Laskov'un gözleri önünden gitmeyecekti. O günün acıları ve dehşetin büyüyen göz bebekleri İspanya iç savaşı sırasında uluslararası tugaylarda savaşan atsız bir gönüllünün yazdığı şiirle birlikte silinmemek üzere belleğinde kazınacaktı. Koşan, düşen, haykıran insanların gözleri, bağıran, terleyen, kana akan insanların gözleri, kan çanağına dönen yaralıların gözleri, ölmek üzere olanlarla ölenlerin gözleri. Dipnot: o gün yeni ülkelerine ayak basmanın bedelini hayatlarıyla ödeyen mültecilerin sayısını kimse bilmeyecek. Saldırı öncesindeki kargaşalık içinde bölüklerin doğru dürüst bir listesi bile yapılmamıştı. Haganah resmen 75 ölü verildiğini bildirdi. Yıllar sonra tarihçileri ölü sayısının çok daha fazla olduğunu kabul edeceklerdi. Arap lejyonu saldırganlardan 800'ünü öldürdüğünü bildirdi. Bu abartılmış bir sayıydı tabii ama 200 tüfekle ele geçirilmişti. Arap kayıpları çok önemsizdi. O gün ölen adamların sayısı ne olursa olsun kararlı bir ordunun verdiği cevap Hamsin ve Barkaşlarla karşılaşan Şiloma Şamir komutasındaki 7. Tugay'ın mültecileri Araplarla yapılan 3 savaşta bir İsrail ordusunun karşılaştığı en kanlı yenilgiye uğramasıydı. 42. Bir lanetliler şöleni. Amman çarşısı insandan görünmüyordu. Şarkı söyleyen, bağıran, uyumlu, el çırpan, coşkun bir kalabalık ordusunun kazandığı başarıyı alkışlıyordu. Bu gösteri pencereleri nefis Roma amfiteyatrına bakan otelin salonunda görüşen kişileri çok rahatlattı. Arap lejyonunun Latrun'da kazandığı zafer Arap Birliği siyasi komitesinin sevinç duyacağı tek askeri başarı değildi. Aynı gün Mısır ordusu Tel Aviv yolu üzerinde bir kilit nokta olan Yom Mordechai Kibbutz'unu almıştı. Bir Arap ordusunun bazı başarısızlıklara uğradığı tek cephe Kuzey cephesiydi. Orada Suriyeliler önce durdurulmuş sonra da Galile'den çıkarılmışlardı. Amman'da toplanan Arap yöneticileri zaferin gecikmeyeceğinden ve eksiksiz olacağından emindiler. Zafer onların gözünde öylesine su götürmezdi ki örgüt genel sekreteri Azzam Paşa'nın kendilerine sunduğu bir belgeye pek iltifat etmediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 36 saat içinde bir ateşkes istiyordu. Bu çağrı uluslararası örgütün 6 ay önce paylaştırmaya karar verip yatıştırdığını sandığı bir toprak üzerinde barışı geri getirmek için giriştiği çabaları noktalıyordu. 14 Mayıs gününden beri Birleşik Amerika Güvenlik Konseyi'nden devamlı ateşin kesilmesini ve bunu reddedecek tarafların cezalandırılmasını, gerekirse de Orta Doğu'da bir Birleşmiş Milletler barış gücü kurulmasını istiyordu. Bu çabalara İngiltere hiç durmadan engel olmuştu. Arap ordularının savaşa kazanacağına güvendikleri açıkça belli olan İngilizler, savaşların bir an önce sona erdirilmesi için acele etmeye hiç gerek görmüyorlardı. Durumun olgunlaşmasını beklemek gerekir öğüdünü veriyordu Dışişleri Bakanlığı'nın bir danışmanı Washington'daki temsilcilerine. Çoğunlukla Güvenlik Konseyi üyeleri de İngiltere örneğini izliyorlardı. Bu işte Birleşik Amerika'nın Soğuk Harp başlangıcında pek şaşırtıcı gelen tek müttefiki vardı: Sovyetler Birliği. Ancak Washington, Londra üzerinde fark edilmeyen ama zorlu diplomatik baskılar yapıyor ve İngiltere'den Arap ülkelerine silah göndermeyi durdurmasını, Arap lejyonunda hizmet gören subaylarını da geri almasını istiyordu. Hatta Başkan Truman isteklerinin reddedilmesi halinde özellikle İsrail'e karşı uyguladıkları ambargoyu kaldırmakla gözdağı veriyordu. Sonunda 22 Mayıs günü Güvenlik Konseyi Birleşik Amerika ve Rusya'nın ortak isteklerine boyun eğdi. Tarafların bir ateşkes anlaşmasına varmaları gerektiğini oyladı, ancak Londra'nın karşı çıktığı ultimatum ve ceza tehdidini zorunlu bulmadı. Çok kısır da olsa karara uyulabilirdi. Savaşçıların ortak bir anlaşmayla buna uyacakları umudu devam ediyordu. Dışişleri Bakanı Marshall, Arap ülkeleri büyükelçilerinden hükümetlerini ikna etmeye çalışmalarını bizzat istedi. Tel Aviv'de David Ben-Gurion savaşın kesilmesinin yerinde olup olmadığı konusunda genelkurmayı sorguya çekti. İsrail kuvvetlerinin silah gücü büyük ölçüde artmıştı. 5 yeni Messerschmitt gelmiş, ilk önemli silah yükünü taşıyan gemi bunları Hayfa limanına boşaltmıştı. Yine de Ben-Gurion'un çevresi aynı görüşteydi. Bir ateşkes memnunlukla karşılanacaktı. Amman'da toplanan Arap yöneticileri aynı ihtiyatlı eğilimde değillerdi. Arka arkaya kesin zaferler kazanacaklarından emin, her şeyden önce de Kudüs şehrini tümüyle ellerine geçirecekleri inancıyla silahlarını susturmayı kesinlikle reddettiler. Hatta Birleşmiş Milletler'e gerçek bir uyarıyla karşılık verdiler. Yahudi devletinin varlığını içermeyen yeni bir çözüm yolu bulması için uluslararası örgüte 48 saatlik bir süre tanıdılar. Birleşmiş Milletler'in bunu kabul edip etmediğine pek aldırdıkları yoktu doğrusu. Bu yeni çözüm yolunu kendi olanaklarıyla koparacaklarından emindiler. Kudüs'ün eski şehrindeki Yahudi mahallesinde hahamlar Haganah komutanına yeniden yalvarıyorlardı. Bir tek kurtuluş çaresi kalmıştı, teslim olmak. Hem Tanrı'nın iradesi konusunda kuşkuya yer yoktu. Mezamir okumaya ara vermeden devam etti. Yine de savaş sürüp gidiyor diye inledi işlerinden biri Moşe Rusnak'ın karşısında. Yahudi savunmacıları mevzileri birbiri ardından düşüyordu. Daracık olan eski mahalle günden güne ufalan bir tılsımlı deri haline gelmişti. Sarnıçlar boşalmak üzereydi, elektrik yoktu. Lağımlar patlamıştı, çöpler üst üste yığılıyordu. Bu yaz başlangıcının boğucu sıcağında çürümekte olan pisliklerin leş kokusu fışkırıyordu sokaklardan. Daha da korkuncu hastaneye yakın evlerin duvarlarına çürümüş bir et kokusu siniyordu. Ölüler gömülemediğine göre Yahudiler bunların eski bez parçalarına sarılıp avluya yığılmasını söylemişlerdi. Haham Ornstein ve karısı da ölenler arasındaydı. 15 yaşındaki oğullarıyla kızları mahallelerini savunmak için çarpışırken İsrail'in kuruluşunu coşkun bir şükran duasıyla kutlayan Haham'ın evine bir top mermisi düşmüştü. Genç oğlu annesiyle babasının ölüleri başında Kadiş'i yani ölülerin duası okumak üzere bir an için bile görevi başından ayrılamadı. Muhafaza etmek için buz olmadığından hastanedeki kan şişelerini de atmak gerekmişti. Uyuşturucu kalmamıştı, ameliyatlar el lambalarının ışığında yapılıyordu. Ağzına kadar dolan kemerli eski salonlara Arap topçusunun ateşiyle yaralanan sivil ve asker 150'den fazla insan yığılmıştı. Eskişehir'in savunmasına katılmayı çok isteyen genç İngiliz kızı Esther Callingold, sırtı bir havan mermisiyle parçalanmış olarak sedyede yatıyordu. Arapların ilerlemesiyle evlerinden atılan ya da topçu ateşi altında yaşamak imkansızlaştığına kaçan 1700 nüfusun çoğu Haganah'ın ilk mevzilerinin hemen ardındaki 3 sinagogda toplanmıştı. Bitlerin kaynaştığı iğrenç ot şiltelere karmakarışık serilen bu insanlar dua ediyor, ağlıyor ya da çevrelerinde yıkılan dünyadan uzakta hayale dalıp kaçış yolunu buluyorlardı.